Merhabalar, ben İsmail Kohan.
Merhabalar, ben Elif Aydın.
Gav Gündem, Göç ve Diaspora Podcast serisine hoş geldiniz.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugün Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu incelemelerimizde 3. podcastimizi çekiyoruz. Aydoğan Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Bugün giriş yasağı konusunu ele almayı düşünüyoruz. İsmail Hocam buyurun siz başlayın.
Merhabalar. Sağ olun hocam. Evet. Aslında biz podcastimizin ikinci serisini Yabancılar Uluslararası Koruma Kanunu'ndaki düzenlenen maddeleri Aydoğan hocamızla tartışmayı başlamıştık. Yaklaşık iki konuyu bu kanundan inceledik, tartıştık. Birinci konu geri göndermeme ilkesiyle ilgiliydi. Özellikle de Yabancılar Uluslararası Koruma Kanunu'nun 4. maddesi. Ondan sonra vize uygulamasını ve sınır güvenliği konusuyla ilgili konuları tartıştık. Bugün ülkeye giriş yasağını konuşacağız. Ülkeye giriş yasağı ne anlama geliyor? Kimler bu yasak çerçevesinde ya kapsamında kalıyorlar? Bu yasanın neden uygulandığı ve nerelere dayandığını tartışacağız. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Elif hocam siz başlayabilirsiniz isterseniz.
Hocam giriş yasağı uygulaması tam olarak nedir? Ve ilk kez 64-58 sayılı kanunla mı gündeme gelmiştir? Daha öncesinde böyle bir uygulama var mıydı? Ve uluslararası göç hukukunda da giriş yasağının bir karşılığı bulunuyor mu?
Şuradan hemen şu cümleyle başlamak isterim. 64-58 sayılı kanun bazı kişilerin dillendirdiği gibi, ben zaman zaman duyuyorum bunu, yasanın düzensiz göçle ilgili tarafını, düzensiz göçle mücadele ilgili tarafının zayıf kaldığı ile ilgili eleştiriler duyuyorum. Hiç de öyle değil. Yasanın temel amaçlarından birisi göçü düzenlilik içinde yürütmek, düzenli şekilde yürütmek. Girişten kalış ve tekrar çıkışa kadar ki bütün süreç mümkün mertebe göçün düzenli şekilde gerçekleşmesi ve düzensiz göçe evrilebilecek bütün yolları tıkamak ve bununla ilgili mekanizmaları kurmaktır. Yani bunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Eğer bu iddiada bulunan kişiler varsa yasanın düzensiz göçle ilgili çerçevesini tam olarak kavrayamadıklarıyla kavramayla ilgili bir sorun olduğunu ben ileri sürebilirim. Bu giriş yasağı bugünkü dile getireceğimiz konu, giriş yasağı konusu, yasanın 9. maddesinde yer alan konu da düzensiz göçün yönetilmesinde en önemli araçlardan birisidir. Yasanın önemli araçlarından birisidir. Bu ilk defa mı Türk hukukuna giriyor? Evet, giriş yasağı başlığı altında yer alan bu düzenleme daha önceki yasalarda yoktu. Yani hem 5682 temel yasadan bahsedersek, 5682'de hem de 5683 sayılı yasada giriş yasağı şeklinde bir net bir ifade yoktu. Bir süre yasanın yürürlüğe girmesinden önceki yıllarda, diyelim 2000'li yılların içerisinde, tarihte vermek gerekirse 2000 ile 2010 arasındaki dönemde, 2005 yılında falan belki öyle bir tarihleme de bulunabiliriz. İdari uygulamalarla, bakın altını çiziyorum, idari uygulamalarla, ikinci düzenlemelerle, yabancıların Türkiye'ye girişinin belli sürelerle yasaklanması konusunda düzenlemeler yapıldı. Yani bu da uygulandı. Örneğin Türkiye'de bir aylık vize ilanında bulunan kişinin 2 ay Türkiye'ye girişinin yasaklanması gibi. Bir yıl ikamet ilanında bulunan bir kişinin Türkiye'ye girişinin 2 yıl yasaklanması gibi. Bunlar idari düzenlemelerdi. Ama 64-58 sayılı yasanın 9. maddesinde bu konu yasaya girdi ve yasal düzenlemeye kavuştu. Yani güçlü bir dayanak oluşturmuş oldu. Dediğim gibi düzensiz göçle mücadelenin önemli şeylerinden birisidir. Argümanlarından birisidir, enstrümanlarından birisidir. Yasanın neresinde yer alır? 9. maddesinde yer alır. 9. maddesinin daha önceki anlatımlarımızda, belki derslerde de bu konudan bahsettik. 64-58 sayılı kanun idari yaptırımlar bölümünden söz etmiştik. Para cezaları idari yaptırımlar bölümünden söz etmiştik. Yasanın giriş yasağı bölümü de aslında idari para cezası altında belirtilmeyen ancak bireysel yaptırım kapsamında niteleyebileceğimiz bir durumdur.
Kişi özel olarak mı?
Tabii kişiye özel. Bireysel bir yaptırımdır bu. Kişiye özel bireysel bir yaptırımdır. Şurayla da bir irtibat kurabiliriz. Aslında mahrum bırakmadır bu. Türk Ceza Kanunu'nda belki doğrudan ceza yargılaması konusu, adli konuyla doğrudan bağlantısı yok bu giriş yasağında ama Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde belli hakların hakları kullandırmaktan mahrum bırakma ile ilgili bir düzenleme vardır. O düzenlemede nedir konu? Kişinin işlemiş olduğu suç nedeniyle belli hakları kullanmadan yoksun bırakmadır kişiyi. Yani bu belki tehlikelilik hali de varsayılabilir. Aslında nedir bu? Güvenlik tedbiridir. Yani ek ceza gibi. Güvenlik tedbiri. Buradaki şey, giriş yasağı konusu, yabancının Türkiye'de yerine getirmesi gereken bir takım kuralları yerine getirmemesinden dolayı idari para cezalarının ve sınır dışı kararının ve yaptırımına ek olarak belli bir süre Türkiye'ye girişten mahrum bırakılmasıdır. Buraya bir bağlantı kurabiliriz. Mahrum bırakma, engelleme.
Bu sürede 5 yıl, en fazla 10 yıl diyerek geliyor değil mi hocam kanunda?
Süresi var, süresi evet. 5 yıl ve 10 yıl daha artırılabiliyor. 15 yıla kadar çıkabiliyor bu süre. 15 yıla kadar. Süreyi belki biraz sonra tekrar diyebiliriz ama ben yasadaki şey mantığı hemen burada ortaya koyayım. 9. maddedeki mantık şu. Nedir 9. maddi? Birinci ve ikinci fıkralarda iki farklı durum düzenleniyor. Birinci fıkradaki durum şu. Bir yabancı yurt dışındayken, çok şey anlatalım bunu, basitleştirerek anlatalım. Yabancı X ülkesindeyken, daha henüz Türkiye'ye gelmeden o kişi hakkında alınan giriş yasak kararı. Bakın daha Türkiye'li bir şey yok, temas yok. Daha gelmemiş. Veya daha önce gelmiş gitmiş ama kişi yurt dışında. 9. maddenin birinci fıkrası bu konuyu düzenler. Kişi yurt dışında. Siz ne yapıyorsunuz? Bu kişiyle ilgili kamu düzeni ve kamu güvenliği ya da kamu sağlığı gerekçesiyle. Kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı. Bu üç kavram biliyorsunuz uluslararası hukukta da bizim Türk hukukunda çok sık tekrarlanan kavramlardır. İçeriğiyle ilgili tartışmalar mevcuttur bu kavramların. Belki ona birer cümleyle değinebiliriz biraz sonra.
Pandemi dönemindeki giriş yasağı aslında bu fıkraya dayanan...
Kamu sağlığı dayanan bir şey.
Yani biz sınırlarımızı bu giriş yasağı çerçevesinde mi koymuş olduk?
Yok. Bu bireysel yaptırım olduğu için biz pandemi döneminde Türkiye'ye gelecek yabancı ile ilgili bir tek tek bireysel yaptırımlar şey almadık. Giriş yasağı kararları almadık. İtibariyle bu bir karar oluşan bir şey. Ama onda genel olarak sınırlama gidildi. Sınırlarda yani şey olarak yoğunluğu azaltıcı genel sınırlamalar gitti. Bütün devletler o sınır önlemleri kapsamında yapıyor bunu ama bunun uluslararası hukuktaki dayanağı nedir derseniz kamu sağlığı. Kamu sağlığı. Şimdi bu 9. maddedeki bu birinci fıkra daha henüz ülkeye gelmemiş olan yurt dışındaki kişilerle ilgili siz giriş yasağılıyorsunuz. O kişinin girişini engelliyorsunuz. Bu kişi konsolosluğa vize almaya gittiğinde, vize başvurusunda bulunduğunda hakkında giriş yasak kararı bulunduğundan mütevellit ne olacak? O kişinin vize talebi reddedilecek. Veya o kişi eğer vize muafiyeti kapsamında konsolosluğa ihtiyaç duymadan sınır kapsamına gelebilecek bir durumdaysa, vize serbestliğiyle ilgili bir kolaylığı varsa direkt sınır kapısına geldiğinde bu sefer sınır kontrolünde, pasaport kontrolünde sistemde o kişinin giriş yasağı ile kaydı görülecek ve bu sefer sınırdan çevrilecek. Bakın bir şekilde şey var, ülkeye girişinin engellenmesi var. Birinci fıkra bunu düzenliyor. İkinci fıkra daha da farklı. Hatta kanun koyucu burada şunu söylüyor. Yani kamu düzeni, kamu güveni ve kamu sağlığı nedeniyle ülkeye girişin yasaklanabileceğiyle ilgili biraz da takdir hakkını ortaya koyan. Yani ebilir ifadesini kullanıyor. Yani burada takdir hakkını kullanabilir idare. Gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşların görüşlerini de alır, bir görüş oluşturur. Ama ikinci fıkra böyle değil. İkinci fıkra çok daha net. Nedir o? Türkiye'den sınır dışı edilenleri, hakkında sınır dışı karar almışsınız, sınır dışı etmişsiniz kişiyi, karara istinaden. Bu sınır dışı edilenlerin belirli bir süre ülkeye girişinin yasaklanmasını mutlak şekilde emrediyor. Ebilir değil, mutlak şekilde emrediyor. Yani hakkında sınır dışı kararı aldığın ve sınır dışı ettiğin kişinin girişle ilgili, tekrar ülkeye girişiyle ilgili konuyu basamaklandır. Yani belli bir süreyle sınırlandır. Durumuna göre, vize ihlali, ikamet ihlali, kaçak çalışma veya başka adli bir suçtan dolayı bunun düzenlemeleri var şeyde. İdare bu ayrıntıları düzenledi. Yönetmelik biraz açtı, idare ayrıntıları düzenledi. Vize ihlalinde, ne kadar süreli vize ihlalinde bulunursa bir kişi ne kadar süreli ülkeye girmesi engellenecek. İzinsiz çalışma, kaçak çalışma, kayıt dışılık veya adli bir şeye karışma, suça karıştığından dolayı ne kadar süreyle, suçun nevine göre ülkeye girişin engellenecek diye idare düzenlemeler mevcuttu. Bu ikinci fıkra bunu düzenliyor. Türkiye'nin sınırcıdan yabancı Türkiye girişinin genel müdürlüğü ve valilikler tarafından yasaklanır şeklindeki bir ifadeyle. Bunu öncelikle belirtelim burada. Şimdi bu ikinci fıkra, dokuzuncu maddenin bir ve ikinci fıkrasını incelerken başka maddelere de gitmek gerekiyor aslında. Evet. Teknik analiz açısından. Yoksa çok tam olarak anlaşılamayabilir bu madde. Bunu özellikle dikkatinizi çekmek isterim. O da şu, nedir? Mesela Türkiye'ye girmesine sakınca görülen yabancılar ifadesi. Birinci fıkranın, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde. Sakıncalı görülenler. Yani kamu düzeni, kamu güvenliği, kamu sağlığı açısından. Türkiye'ye girmesine sakıncalı görülen ifadesi bizi nereye götürüyor? Yasanın 7. maddesine götürüyor. Bakın yasanın 7. maddesine. 7. madde ne diyor? Türkiye'ye girmesine izin verilmeyecek yabancılar. Yani zaten yasanın tekniği de bu. Yani maddeler arasındaki bu geçişkenlikler ve birbirleriyle olan atıflar çok önemli. 7. maddenin başlığı Türkiye'ye girişine izin verilmeyecek yabancılar.
Evet.
Hatta o 7. maddenin yanılmıyorsam C fıkrası, birinci fıkranın C bendinde buradan 15. maddeye atıf yapmak suretiyle 15. maddenin birinci fıkrasında sayılan yabancıların Türkiye'ye girişine izin verilmeyeceği ile bir ifade var. Bu defa 15'e gitmeniz lazım. 15'te ne var? Vize verilmeyecek yabancılar düzenleyen bir şey var, başlık var. Dolayısıyla vizeyle giriş yasağı konusunu birlikte düşünmek, değerlendirmek lazım. Mesela 15. maddenin demin bunun 9. maddenin 1. fıkrasında geçen kamu düzeni ve kamu güveniyle ilgili ifadenin 15. maddenin 1. fıkrasının C bendinde yer aldığını görürsünüz bu defa. Orada ne var? Kamu düzeni ve kamu güveninin sakıncalı görülenler ifadesi var. Burada kamu düzeni ve kamu güvenliğine birkaç cümleyle değinelim mi? Nedir bu kamu düzeni? Yuvarlak bir ifade gibi sanki.
Şimdi hocam tam da ben onu sormak istedim. Yani bu kelimeler biraz şey geliyor. Çok kapsamlı. Yani her şeyi kapsayabilir. Eğer mesela bunları biz genel anlamda kamu düzeni, kamu sağlığı, kamu güvenliği dediğimiz zaman orada mesela tahdit kodları da söz konusu oluyor. Hatta okuduğum bir makalede mesela bunların çok geniş anlamlı olduğunu ve bir şekilde insan haklarına karşı bile açıklanabilir diye öyle okumuştum. Oradan hatırladım hocam.
Tabii var. Bunlarla ilgili yorumlar var. İçerik sorunu var aslında.
Evet.
Giderek de oturuyor. Yani anlaşılıyor aslında. Yani şeyin ne demek olduğu anlaşılıyor. Eski dilde bu biliyorsunuz amme intizamı derlerdi. Kamu düzeni. Amme intizamı. İntizamı amme. Yani bunun kamunun olağan işleyişinin ihlali olarak anlamak lazım. Yani bir kamu düzeni var. Kamunun işleyişi var. Bu kamunun işleyişini ihlal eden olgular olarak görmek lazım. Bir başka ifadeyle şöyle. Yani toplumun her alanında bir düzen var. Ve bu düzeni temelini teşkil eden koşullar var. Yani o koşulların ihlal edildiğini düşünün. Şey olduğunu düşünün. Yani zarar gördüğünü düşünün. Bu defa neden endişe ediyorsunuz? Kamu düzeninin zarar gördüğünden endişe ediyorsunuz. Yani kamu hukuk açısından bakarsanız olay için 3 tane unsur var. Kamu esenliği var. Ondan sonra kamu güvenliği var. Bir de kamu sağlığı var. Kamu hukuk açısından da bir 3 ayağı var işin. Ya ama şey olarak uygulayıcılar açısından her ne kadar esnek tabirler, yani geniş yorumlanabilecek tabirler ise de bu konuda mesela bizim Türk hukukunda hem Yargıtay'ın hem de Anayasa Mahkemesi'nin buna ilişkin yorumları vardır. Demek açıkladığım şeyler, ifade ettiğim hususlar da onun yorumu, ondan iştahından esinlenerek söylediğim cümleler.
Peki burada şöyle bir problem ortaya çıkmıyor mu? Göçmen sınır dışı edilmek isteniyor. Sınır dışı edildi. Ve geri gelmemesi için bu madde gerekçe gösterilerek işte kamu güvenliği, esenliği ve sağlığına bir tehdit olarak nitelendirilip giriş yasağı konması durumu söz konusu değil mi? Yani burada bir devletin keyfi bir uygulamasının aracı olma ihtimali yok mu bu maddenin?
Elif Hoca'nın sözlerine ilaveten burada mesela aile birleşimi ilkesi yani bir de çocuğun yüksek yararı ilkesine göre. Şimdi bir göçmen ailesinin mesela o ailede erkek bu kamu sağlığı, kamu güvenliği ya da kamu düzenine dayanarak sınır dışı ediliyor. Ama ailesi burada yaşıyor. Yani bunu uygulamada biz bazen avukat arkadaşlardan duyuyoruz. Öyle olayların yaşandığını söylüyorlar. Yani burada nasıl bir dengeyi şey yapabiliriz? Bir taraftan bu ilkeler var. Diğer taraftan evet yani ülkenin de hakkı var. Bu kişi güvenliğe karşı bir suç işlemiş ise ya da belli bir tehlikeli durumu ise.
Bir kere kanıt çok önemli burada. Bir kişinin kamu düzeniyle ilgili, kamu güvenliğiyle ilgili, kamu sağlığıyla ilgili tehdit unsuru görülüyorsa ve bunun kişinin bu 9. maddenin 1. fıkrasına göre ülkeye girişinin bir sınırlama getirilmesi düşünülüyorsa, giriş yasağı kararı almak istemiyorsa, bir kere şunu söyleyelim, bu süreli bir uygulama. Bir süresi var bunun. Yani giriş yasağını aldınız artık unuttunuz, o ömür boyu Türkiye'ye giremeyecek şeklinde değil. Her şeyden önce süreli. Bu süreli olması bu hak ihlaliyle ilgili konuyu azaltıyor. Ve böyle bir şey yapacaksanız da zaten uygulayıcıların, idarenin kanıtları ortaya koyması gerekiyor. Yani gerçekten kamu güvenliğini tehdit eden bir kişidir, kamu sağlığını tehdit eden bir kişidir ile ilgili kanaate varabilmesi ve bu kanaati olgunlaştırması ve kesin yargıya varabilmesi gerekiyor. Ya burada dediğimiz gibi bir kanıta dayalı, idarenin çok kolay aldığı kararlar değil bunlar. Yani önünüze gelen kişilere bu kamu düzeni deyip hadi giriş yasağını koyalım, kaldıralım böyle bir keyfi bir uygulamayı düşünürseniz tabii ki bir şey ama idarede böyle bir keyfi uygulamadan söz edilemez. Bir de yapılan işlem idari bir işlemdir ve idari yargıya her an dava açılabilir, itiraz edilebilir. Ve idari yargı bu konudaki kararı uygun şey bulmasa, yerinde bulmasa iptal edilebilir. Yürütmeyi durdurma kararı verebilir, iptal edilebilir, ortamda kaldırabilir. Böyle bir imkan da var. Ama dediğimiz gibi bir yabancı ile ilgili herhangi bir tasarrufta bulunacağı zaman, bakın bu vize vermeden, ikamet izni vermeden çalışma izni vermeye, vizesinin ikamet izninin iptaline, çalışma izninin iptaline kadar hem olumlu hem olumsuz. Alınacak, sınırlandırılacak, yoksun bırakacak bütün kararlarda şeyin çok geniş açılı değerlendirmenin, aile birliği, çocukların bir şey durumu, mağduriyetler, kişinin ülkesine dönüş durumu, sağlık durumu, bütün bunların değerlendirmesi zaten genel konseptin içinde var. Yani bir karar verilirken o karara çok değişik açılardan, etkilerinin neler olabileceği, kimleri etkileyebileceği gibi konular bu aile birliği de gözetildi. Çocukların yüksek yarar düşsün, yararı da gözetildi. Bütün unsurlar vardır zaten. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Yani bu böyle keyfi, işte idarenin elinde bir kılıç, işte her iki tarafı da keskin bir kılıç, kamu düzeni böyle bir şey, gerekçe üret, bu gerekçeyi istinaden giriş yasağını yaygınlaştır. Böyle bir tutum yok zaten. İdarede böyle bir tutum da olamaz. Keyfi diye kaçar. Buradan asıl ikinci maddede, ikinci fıkradan sınır dışı edilenlerle ilgili duruma gelmek istiyorum. Bakın, hakkında sınır dışı karar alınıp da sınır dışı edilen yabancıların yabancı hakkında giriş yasağı kararı alınması yasanın amir hükmü. Al diyor. Al diyor bakın direkt. Yasaklanır diyor. Bitti. İfade aynı bu şekilde. Yasaklanır. Buradan nereye gideceksiniz? 54. maddeye gideceğiz. Yasanın 54. maddesine. 54. maddede ne var? 54. maddenin başlığı sınır dışı etme kararı alınacak kişiler. Sınır dışı kararı alınacak yabancılar. Burada saymış. Sınır dışı kararı alınacak yabancıların sayılı bir maddedir. 54. madde. Uzunca bir şey vardır 54. maddenin. Yanılmıyorsam iki fıkradan oluşur. Hatta J fıkrasına kadar, birinci fıkra J fıkrasına kadar gider. J bendine kadar gider. Burada terör örgütlerinin, terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi olmaktan çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyici olmaktan tutun. İşte Türk Ceza Kanunu'nun 59. maddesi kapsamında hakkında herhangi bir cezai takibat yapılan, bu cezasını çektikten sonra işte şey Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı bildirir bu kişinin durumunu değerlendirir. O kapsamda olanlardan düşünün. Çünkü vize ikamet ihlallerinden düşünün. İkamet izni iptal edilenlerden, şey çalışanlardan, yasa dışı giriş ve çıkış hükümlerini ihlal edenlerden, kayıt dışı çalışanlardan uzunca bir şeydir bu. Sınır dışı etme kararı alınacaklar. Bu kişiler, sınır dışı kararı alınacak kişilerin durumunda yasa şöyle bir istisna getiriyor yalnız. Onu da görelim. 9. madde. Giriş yasağı konusunda bir istisna var. Nedir o istisna? O istisna şu, 9. maddenin 4. fıkrasının bu 2. maddeyi, 5. fıkrasının yine 2. maddeye istisna getirdiğini görüyoruz. Eğer vize ve ikamet süresi sona ermiş, bu durumu yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için kendisi yetkililere başvuruda bulunmuşsa ve bu şekilde hakkında sınır dışı kararı alınmışsa ve ihlal ettiği süreler üzerinden tahakkuk eden idari para cezalarını ödemişse, bu kişiyle ilgili giriş yasağı alınmayabileceğiyle ilgili bir düzenleme var. Yani ne oldu? Bir istisna kuralı getirdi. 54. maddedeki hakkında sınır dışı kararla alınacak kişilerin tamamının 9. maddenin 2. fıkrasını okursanız burada hakkında sınır dışı kararı alınamasını getiren kişilerin tamamının ülkeye girişinin yasaklanacağı hükmü var. Ancak bunun istisnasını görelim. İstisnası şu. Orada pek çok insanın, sınır dışı kapsamında olan insanlarla kimlerin olduğu ile ilgili pek çok kesim var. Vize ve ikamet ihlalinde bulunup da, bakın burada bir iyi niyet var, idarenin iyi niyeti var. O iyi niyet ne şu, teşvik ediyor. Eğer görevliler tarafından tespit edilmeden, kişi yakalanmadan, tespit edilmeden, kişi vize ve ikamet ihlalinde bulunduğu ile ilgili konunun tespiti için idareye kendiliğinden giderse, altını çiziyorum, kendiliğinden giderse ve burada vize ihlalinden, ikamet ihlalinden kaynaklı para cezalarını, yani 492 sayılı Açlık Kanunu'nun ortaya çıkacak, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu bedelinden ortaya çıkacak para cezalarını öderse, bu defa idare diyor ki, senin hakkında ikinci maddeden kaynaklı olarak giriş yasağı kararı almayabilirim diyor bakın idare. Bunu yapıyor, teşvik ediyor. O kişiyi oradaki kural ihlaliyle ilgili durumunu onarmasını istiyor.
Aslında şunu da göz önünde bulundurmuş oluyor. Çeşitli olumsuz sebeplerle ikamet koşullarını ihlal eden kişiyi doğrudan diğer giriş yasağı bulunanlarla aynı kefeye koymaktansa bu insani durumları, ekstra oluşacak şeyleri göz önünde bulundurmuş oluyor.
Aslında. Aynen öyle. Bunun bir istisnası daha var bakın. Giriş yasağının bir istisnası var. O da 9. maddenin 5. fıkrasında geçen. 56. madde. Yasanın 56. maddesine atıf yapar. O ne? Türkiye'ye davet edilenlerle ilgili. Türkiye bir kısım insanların hepsini mevcut olarak sınırlı çekmiyorsunuz. Bazı insanların kendiliğinden çıkması için belli bir süre veriyorsunuz ve o süre içerisinde ülkeyi terk ediyorsunuz.
Terke davet.
Terke davet. O nerede? Kanun 56. maddesinde. Terke davet edilenler, ne kadar davet ediyorsunuz, ne kadar bir süre veriyorsunuz oraya? Terk edebilmek için 15 günden az olmamak üzere verilen bir süredir bu. 30 günde geçemez. Tabii herkese verilmez bu süre.
Kimler terke davet edilir?
Ha, kimler terke davet edilir? Bir kere o kişinin bırakıldığında, yani serbest bırakıldığında kaçma ve kaybolma riski bulunmayacak bir kişi. Bundan emin olacaksınız. Yani semti meçhule gitmeyecek. Tamam mı? Başka? Ülkeye giderken yasa dışı yollardan ülkeye gelmiş olmayacak. Bakın, yasa dışı yollardan ülkeye gelmiş olmayacak. Düzensiz
koşu. Güven veren birisinin olması gerekiyor.
Yine ülkeden yasa dışı şekilde çıkmaya çalışırken yakalanan, tespit edilen kişilerden olmayacak. Başka? Sahte belge kullanmayacak. Yani görevlileri aldatmaya yönelik sahte belge kullanmamış kişilerden olması gerekecek. Asılsız belgeler yine bu kapsamda. Bunları kullanmamış olması gerekecek. Yani asılsız belgeleri şeye, idareye götürüp o belgelerle izin alma, çalışma izni, ikamet izni gibi izinleri almaya çalışan kişilerden olmamış olması gerekecek. Yine kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından hatta kamu sağlığındaki yerin, kamu düzeni, kamu güvenliği yasada o şekilde 56. maddede kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı açısından tehdit oluşturmamış kişiler olması lazım bu kişinin. Yani herkese terke davet veremiyorsunuz. Şimdi bu kapsamı tekrar başa dönelim. Çok dağıtmayalım olayı. Ne yaptık? Terke davet kapsamındaki olan kişilerden 15 günden az olmamak üzere ve bir ayda geçmeden bir süre verdiniz. Eğer kişi bu süre içerisinde ülkeyi kendiliğinden terk ederse idare diyor ki bu durumda senin hakkında giriş yasağı kararı almayabilirim diyor. Bak, burada da idare teşvik ediyor. Hem üzerindeki yükü belli oranda azaltmaya çalışıyor. Çünkü herkesin mevcutlu olarak, kontrol olarak çıkarılması çok büyük bir külfet. Burada kişileri kendiliğinden çıkmaya teşvik ediyor. Ödüllendiriyor. Ödülü de giriş yasağı konulmaması oluyor. Bir nevi. Tamam, ödül seviyor. ama teşvik ediyor. Diğeri de işte bir önceki vize ikamet ilanından kaynaklanan durumda kişilerin kendiliğinden idareye gelmeleri. Yani idarenin o kişileri tespitle ilgili bir çalışma yürütmeden kendiliğinden idarenin işini kolaylaştırıyor. Bu kişilerle ilgili bir istisna var. Yasa bu istisnayı, kanun koyucu bir istisnayı koymuş. Yani sınır dışı edilen kişilerin tamamının değil de bu istisnalar kapsamında değerlendirilerek yasaya, maddeye bakılması lazım.
Hocam şimdi eğer kamu düzeni, kamu güvenliği ya kamu sağlığına karşı bir şey oluşturulmuş ise bir yabancı tarafından. Şimdi yabancıların Türkiye'deki bulundukları süreçte farklı statülerde de bulunuyor. Mesela geçici koruma altında olanlar da var. Düzenli göçmenler de olabilir. Yani bunlar arasında ülkeye giriş yasağı konusunda bir fark var mı?
Hayır, bir kere giriş yasağı koyabilmeniz için kişinin iki konu var bakın. Çok net. Bir, kişi yurt dışında olmuş olacak. O kişinin Türkiye'ye gelmesinde siz kamu düzeni, kamu güvenliği, kamu sağlığına risk görmüş olacaksınız. Bu risk yönetimi bir parçası zaten. Ve o kişiyi daha Türkiye'ye gelmeden, gelmeye teşebbüs etmeden önce giriş yasağı koyuyorsunuz ve tedbir alıyorsunuz. Güvenlik tedbiri almış oluyorsunuz. Önleyici bir tedbir almış oluyorsunuz. Bu bir. İkincisi, Türkiye'de bulunan bir kişi olacak. Bu kişinin sınır dışı edilmeye yönelik bir fiili olacak. 54. madde kapsamındaki kişilerden birisi olacak. Evet. Ve siz o kişi hakkında sınır dışı karar alacaksınız. O kişiyi sınır dışı edeceksiniz. Sınır dışı ettikten sonra da giriş yasağı koyacaksınız. Çünkü sizin giriş yasağı ile ilgili tarihiniz, giriş yasağının başlangıç tarihi o kişinin ülkede sınır dışı edildiği tarihtir. Bak, sınır dışı edildiği tarihten itibaren başlar. Dolayısıyla Türkiye'de uluslararası koruma altında olan bir kişinin, geçici koruma altında olan bir kişinin, Türkiye'de yaşamakta olan bir kişiyle ilgili henüz sınır dışı edilmeye konu olmayan bir kişinin giriş yasağı kapsamıyla ilgili, giriş yasağı konusuyla ilgili bir ilintisi, bir bağlantısı zaten olamaz. O mümkün değil.
Ama sınır dışı edildikten sonra...
Aynen. Sınır dışı edildikten sonra zaten uluslararası koruma ile ilgili durumu da düşmüş oluyor. Dolayısıyla o kişiyle ilgili eğer bu kapsamdaysa giriş yasak kararı alınması değerlendirilebilir tabii. Ama sınır dışı edildikten sonra bakın. Evet. Uluslararası koruma altında olan bir kişinin hangi şartlarda sınır dışı edileceği ve o konudaki güvenceler de ortada zaten. Evet. Çok kolay olan bir iş de değil bu. Evet. Buradan bir sonraki adım olarak bu konuyu açıklamada. Bunun uluslararası hukuktaki yeri nedir? Bizim Türk hukukunda var da uluslararası hukuktaki yeri nedir? Bazı ülkelerin uygulamalarında tabii ki bu giriş yasağı şeyi var. Bizde olduğu gibi. Farklı tabii formlarda ama var. Onu da şöyle temellendirebiliriz uluslararası hukuktan bunu. Her şeyden önce şu mesela. Örnek İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 13. maddesi. Nedir bu? Seyahat hakkı. Bir vatandaş herkesin kendi ülkesi dışında seyahate gidip tekrar kendi ülkesine dönmesiyle ilgili bir haktan açıkça bahsedilir.
Evet.
Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Ek 4 nörü protokolünde bu konuyla ilgili bir ifade vardır. Kişisel ve siyasi haklar Uluslararası Sözleşmesi, BM Sözleşmesi'nin 12. maddesinde bireyin kendi ülkesine dönme hakkından söz edilir. Yani mutlak bir hakkından. Yani çünkü orada yanılmıyorsam şöyle bir ifade vardır. Yani bireyin kendi ülkesine girme hakkından yoksa bırakılamayacağına dair çok keskin bir ifade vardır. Kişisel ve siyasal haklar Uluslararası Sözleşmesi'nde. Buralardan anladığımız şu. Yani vatandaşla ilgili ülkenin kendi vatandaşıyla ilgili ülkeye giriş hakkında yoksun bırakmamayla ilgili asli şeyi var. Ona güvence verme görevi var. Ama kendi vatandaşı olmayan kişiler için ülkeye girme hakkı ve güvencesi sağlanıyor. Bunu daha önce de belirttik, derslerde de anlattık. Böyle bir mutlak bir güvenceden söz edemiyorsunuz. Yani mutlak seyahat hakkından söz edemiyorsunuz. Ancak bu şöyle oluyor. Uluslararası koruma altında yani ülkesinden zorunlu göçe tabi tutulmuş, sığınma arayan kişiler için sınır kapılarında böyle bir durum ortaya çıkması halinde onun bu defa geri gönderilmemesiyle ilgili kuraldan kaynaklı bir ülkeye giriş hakkı, mutlak hakkı dolaşıyor. O da dolaylı bir şekilde. Uluslararası hukuktaki yerini bu şekilde şey yapabiliriz, ifade edebiliriz. Bir diğer konu süreyle ilgili konu. Süre ne kadar? Yani giriş yasağı uyguladınız ama ne kadar? Dediğimiz gibi idare bunu belli sürelerle şey yapıyor, basamaklandırıyor. Ama yasanın ortaya koyduğu konu şu. Fazla 5 yıldır diyor. Bu süre 10 yıldan uzatılabilir. O da neyle? Kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından ciddi tehdit söz konusuysa. Bakın tehdit değil, ciddi tehdit söz konusuysa bir 10 yıldan uzatabileceksiniz 15 yıl. Yani azami 15 yıllık süre ki bu süre çok yaygın olarak kullanılan ve giriş yasağı uygulamasına çok yaygın olan bir süre değil bu. Daha alt sürelerle giriş yasakları yaptırımlar getiriliyor. Bunun üst limitinde böyle olduğunu ifade edelim.
Peki yabancılar haklarında giriş yasağı alınıp alınmadığını nasıl öğreniyorlar?
Siz ikisi ülkesinde yaşıyorsunuz, hakkınıza giriş yasağı kararı alınmış. Bunu iki yerde öğrenebileceksiniz. Eğer vize olarak Türkiye'ye gelecekseniz, konsolosluğa gittiğinizde, konsolosluğa vize başvurusu yaptığınızda vize başvurusunun değerlendirme sırasında da öğrenebileceksiniz. Dediğim gibi ikincisi biraz daha şeyli, meşakkatli bir konu. O da şu, sizin vize serbestisiyle Türkiye'ye gelmek istiyorsunuz. Vize muafiyetiniz var. Konsolosluğa bir işiniz yok. Direkt ki HUD kapsamına geliyorsunuz. Bu defa önceden şey alınmış hakkınızda. HUD kapsamına geliyorsunuz. HUD kapsamında belge kontrolü sırasında yasanın 6. maddesi başlamış maddelerinde belge kontrolü gibi minimum kapsamlı kontrol orada ortaya çıkıyor. Ve yetkili size ülkeye giriş yasağınızın olduğunu söylüyor. Ve siz orada öğreniyorsunuz ve orada tebliğ ediyor size. Bakın bu şey. Ve buradan dönmek durumunda kalıyorsunuz ve dönüyorsunuz. Yani bu defa hangi kapsama giriyorsunuz? Geri çevrilecek yabancılar. Yani ülkeye kabul edilmeyerek geri çevrilecek yabancılar kapsamına giriyorsunuz. Bu oradan geri dönüyorsunuz. Diğer bir durum şu. O tabii şey tarafı, kolay tarafı. Eğer ülkeden sınır dışı edildikten sonra hakkınızda giriş yasak kararı alınmışsa, ikinci grup, bu da yasanın 9. maddenin ikinci fıkrası kapsamında olanlar. O durumdaysanız zaten size hakkınızda sınır dışı işlemlerinizle beraber ülkeden çıkarken, çıkışınız sırasında ne kadar süreyle giriş yasak kararı alınırsa size anlayabileceğiniz bir dilde şeyden açıkça tebliğ edilir. Tebligatı alıyorsunuz, öyle gidiyorsunuz. Ha buna itiraz edebilirsiniz. Ama o Türkiye'deyken itiraz etmeniz yürütmeyi durdurmaz. Yine o işlem uygulanır. Yani sınır dışı edilirsiniz. Giriş yasağınız da geçerlidir. daha sonra itiraz edebilirsiniz.
Aklıma bir soru geldi evet. Şimdi. İstisna olabilecek bir şey. Mesela ben bir Suriyeliyim ve hakkımda giriş yasağı bulunuyor. Ama ben Türkiye'ye o süreçte gelmediğim için öğrenemedim. Ve ülkemde savaş çıktı ve ben sığınmacı konumuna düştüm ve iltica etmek istiyorum. Kapıya geldim. Tamam evet toplu geçişler oluyor falan ama yani beni kapıda sınırda tespit ettiler ve bu durumda ben uluslararası korumaya ya da ikinci korumaya uluslararası korumaya ihtiyaç duyduğum için ülkeye girmem yasak mı olacak yoksa madde kaçtı? Hani bir madde var ya kanunda 7. madde miydi? Evet 7. maddede uluslararası koruma ihtiyacı gözetilmelidir anlamına gelen.
Hayır.
Yani o durumda ben girecek miyim uluslararası koruma almak için yoksa bu yasak kapsamında ben geri mi çevrileceğim ve korunma ihtiyacımdan mahrum mu kalacağım? Ya da üçüncü bir ülkeye mi göndereceğim?
Ha, o bahsettiğin 8. madde. Yani siz şunu demek istiyorsunuz. Kanun 5. 6. ve 7. maddelerinin uluslararası koruma başvurusu yapmayı engelleyici şekilde yorumlanamayacağı bir daha önce işlediğimiz
evet.
konuyu diyoruz. 8. madde. Şimdi bu sorduğunuz soru çok teknik bir soru. Bu soruya bir kere 10 puan verdim. Bu zor bir soru. Bunu bakın şöyle bir ancak bağlantı kurabiliriz buna. Ya tabii siz Suriye örneğini verdiniz. Başka bir ülkeden de olabilir bu. Zorunlu göçe tabi tutunca acil himaye görmesi gereken bir durum da olabilir. Buradan bakın kanun 15. maddesine gideceğiz. 15. maddede ne var? Vize verilmeyecek yabancılar var değil mi? Biz oraya nereden gelmiştik? 9. maddedeki 2. fıkradan gelmiştik. Buradaki vize verilmeyecek yabancılar, girişlerine izin verilmeyecek yabancılar ve vize verilmeyecek yabancılar. Vize verilmeyecek yabancı 7. maddeden 15'e gelmiştik biliyorsunuz. Girişine izin verilmeyecek yabancılar oradan vize verilmeyecek yabancı. Vize verilmeyecek yabancılar ile ilgili düzenlemenin 15. maddenin altında hangi yabancılara vize verilmez sayılıyor. İşte pasaport süresi yeterli olacak, Türkiye girişi yasaklı olmayacak, işte kamu düzeni, kamu güvenliği gibi yine o maddeler sayılıyor. Kalacağı sürede yeterli maddi imkana sahip olduğunu kanıtlayacak gibi. Bu maddenin 15. maddenin ikinci fıkrası var. Nedir o ikinci fıkra? Bu madde kapsamında olmasına rağmen vize verilmesinde yarar görülenlere vize verilebileceği ilgili bakan olayıyla. İlginç değil mi bu? Ne alakası var hocam? Burada.
Yani hem yasak var hem de ülkeye girmesinde yarar var.
Yani bu madde kapsamında olup da yani vize verilmeyecekler kapsamında olup da. Burada tekrar geri saralım. 7. maddeye dönelim. Vize verilmeyecek yabancılar kapsamında olanlar aynı zamanda ülkeye girişine izin verilmeyecek yabancılar 7. maddeye gittik. Değil mi? Ama burada diyor ki bu kapsamda olmasına rağmen 15. maddenin ikinci fıkrası bu kapsamda olmasına rağmen vize verilmesinde yarar görülenlere. Yani bu yaradan kastımız ne? Zaruret görülenlere. Değil mi?
Bunu anlamıyor musun? Şey yabancıya yönelik bir yarar mı yoksa ülkeye mi? Ülkenin yararı
hem ülke olarak yarar olarak düşünülebilir hem de yabancı yarar olarak düşünülebilir. Bu şeyde değil. Ha. Vize verilmesinde yarar görülen ifadesini kullanmış kanun koyucu. Vize verilmesi yarar görülen sırf ülke yararına olan bir durum olarak yorumlanamaz. Yarar her iki kesimde yararlıdır ve herkesin yararlıdır. Dolayısıyla buradaki buna vize verilebilmesi, vize verilmesiyle ilgili esnek tutum. Biz bunu daha önce bir yerde vize etiği kapsamında anlatmıştık hatırlarsınız.
Evet,
vize,
ha,
vize etiği demiştik. İnsani vize gibi görmüştük bunu biz. İnsani vize gibi. Senin sorundan bunu insani vize etiği konusuna gidebiliriz. Dolayısıyla ne oluyor? Vize verilmesiyle ilgili buradaki esnek tutum, yani aslında ülkeye alınmaması gereken kapsamda olup da vize verilmesi insani nedenlerle yarar görülenlere bu vize verilebiliyorsa o zaman 9. maddedeki yani giriş yasağıyla ilgili konuda kişi giriş yasağı kapsamında olsa da buradaki maddeden vize verilmesine yarar görülen maddeden idare inisiyatifiyle bakanın inisiyatifiyle vize verilebilmesi yolunu aynı zamanda giriş yasağı ben muaf tutulmaya da yol açacağı ile ilgili bir yorum yapabiliriz. Ne kadar anlaşılır bilemiyorum ama bakın o maddeler arasında gezinerek ancak böyle bir şeye ulaşabiliyoruz.
Yani vize meselesinde böyle bir ayrıcalık söz konusuysa uluslararası koruma gibi insani bir ihtiyaçta çok yani bu maddeye bakarak evet. yorumlanabilir evet. belki.
Evet. Sen o da... çünkü vize verilmeyecek kişilerle ülkeye giriş yasağı alınacak kişilerle ilgili zaten bir örtüşme var. Dolayısıyla ikisi arasındaki bir bağlantı bize burada onlar için de bir istisnaya gidilebilmesi konusunda kuvvetli bir yorum yapmamıza yol açabiliyor. Bunu ancak teknik olarak böyle yorumlayabilirim. Bunun dışında benden yorum istersen yok.
Yani yasak, bu giriş yasağı zaten kişisel, bireysel uygulandığı için aslında o uluslararası koruma ihtiyacı duyan kişinin özel durumu ve kişisel geçmişi, güvenlik tehdidinin derecesine göre bir muameleye tabi tutulacaktır. O da şu anda bilebileceğimiz bir şey değil.
Evet. Değil. Burada şunu atlamayalım yalnız. Bu biraz önce Edif Hanım'ın sorusundan sonra böyle bir şeye gittik. Hatırlatmak zorundayım. O da şu. Giriş yasağı aldığınız kişilerin bir giriş yasağı olmasına rağmen bir kişinin Türkiye'ye gelmesinde zaruret ortaya çıkabilir. Hı hı. Acil ihtiyacı ortaya çıkabilir. Hı. Bir sağlık nedeni olabilir, akraba ziyareti zor neden olabilir, işte ölüm, kalım vesaire gibi nedenler olabilir. Yani bir kişinin bir şekilde buraya gelmesi gerekebilir veya yakınlar olabilir. Onu kanun koyucu göz önünde bulundurmuş. Yani 9. maddenin 6. fıkrasında bu durum arasında. Orada giriş yasağı olmasına rağmen başkanlık giriş yasağını kaldırabiliyor. Kaldırmasında bir sıkıntı yok. İlla sürenin dolmasını beklemiyor. 6 ay giriş yasağı konulmuş ama genel müdür bu giriş yasağını kaldırabiliyor. İnisiyatif kullanabiliyor. Dediğim gibi müzayiretler ortaya çıkmışsa, idare bunun kalkması yönünde bir şey oluşmuşsa, kanaat oluşturmuşsa, bunun yararlı olacağını ilişkin bir kanaat ortaya çıkmışsa, bilgiler, bulgular vesaire yani başvurular öyle bir değerlendirmeye götürmüşse idareye, bunu genel müdür kaldırabiliyor. Kaldırmazsa ne yapıyor? Kaldırmak istemiyor. Yani kaldırması uygun bulmuyor genel müdür. Ama o kişinin Türkiye'ye gelmesi zaruret görüyor. Bakın. Farklı değil mi? Farklı bir şey bu. O zaman da ne oluyor biliyor musunuz? Giriş yasağını saklı tutmak kaydıyla idare o kişinin belli bir süre Türkiye'ye gelip gitmesini sağlayabiliyor. Bu da insani yönler. Bu
işin. Peki nerede ikamet ediyor o zaman? Yani geri gönderme merkezlerinde
falan. Hayır canım. Hayır.
Ha tamam, normal. Hayır, serbest.
Gibi. Mesela dedi ki ben yakınlarım vefat etti. Ben cenaze için geleceğim. Ben işte baş sağlığı için geleceğim. Ya da ben İşte tedavi için geleceğim. Başka yerde şey yapılamadı vesaire gibi. Nedenler oldu. Gelmesi gerekti. Ne kadar süre ihtiyaç var? 15 günlük süre ihtiyaç var. Ne kadar bu kişinin Türkiye'ye giriş yasal süresi var? 6 ay. Bu 6 aylık süreyi dokunmuyor idare. 6 ayı muhafaza ediyor. Ancak diyor ki şu tarihler arasında Türkiye'ye bu giriş yasalarından etkilenmeden gelip gitme hakkın var. Bunu kullanabilirsin diyor. Bakın buna biz ne diyoruz? İşte giriş yasal saklı kalmak kaydıyla yani. Hukuki bir ifade olsun bu. Saklı kalmak kaydıyla bu süreyi kullanıyor, tekrar dönüyor. Yani hem kaldırabiliyor, kaldırmadan da böyle bir esneklik sağlayabiliyor. Yani giriş yasağını çok bir cevherlik bir uygulama, çok sert bir uygulama, hak hukuk ihlali yapan bir uygulama olarak görmemek lazım. Kamu düzeni, kamu güveni açısından böyle bir şey yaparken bir takım yönlerden hem teşvik edici hem de güvence altına alıcı, insani tarafları da bu şeyi esnetebilen bir şey de var, çerçeve de var.
Evet hocam, bugünkü podcastimizin sonuna geldik. Gayet güzel bir konuşma oldu. Katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Bugün ülkeye giriş yasağından bahsettik. Ülkeye giriş yasağına yönelik bazı istisnaları da kanuna göre hocamız ile konuştuk, tartıştık. Sonraki podcastlerimize yine yabancılar uluslararası koruma kanunundaki maddelere devam edeceğiz değerli hocamız ile. Bu şekilde sizinle vedalaşmak zorundayız. Yeni podcastinize kadar iyi günler, iyi akşamlar.
Teşekkür ederim.
Sağlıcakla. Teşekkür ederim.